Ayrım 12.
İşte böyle için için haykırdı Nilüfer. Ertesi gün Nilüfer tarifsiz acılar içinde Ali'ye telefon bağlanmasını bekliyordu. Ali çok hasta olduğunu Nilüfer'e belli etmeden gitmesi ve çocuğu İstanbul'da doğurması için öyle çaba harcamıştı ki iyice yorgun düşmüştü. O da tarifsiz acılar içinde hastaneden telefon bağlatmıştı İstanbul'a. Bekliyordu. Telefonlar bağlanamadı. Ali ertesi gün hastanede öldü. Telefon yerine bir telgraf geldi Nilüferlerin evine. Nilgün çok başarılı. Çok uzun zaman geçmiş gibi. Oysa daha bir yıl oldu evleneli. Her şey çabucak oldu bitti demek. Halam acelen nedir kızım? Ne yapıyorsun? Neden her şeyi bir arada ve bir an evvel tüketmeye çalışıyorsun? Yaşa, yaşamana bak diyor. Bir şeyler söylemek istiyor ama acaba ne? Eğer zamanın bol, her şeyi teker teker yap demek istiyorsa kendisiyle çelişiyor. Çünkü göz açıp kapayıncaya kadar bu yaşına geldiğini de söylüyor. Belki de nasıl olsa ileride her şeyi yapman gerekiyor. Bari bu yaşlarda teker teker tadını çıkara çıkara yaşa demek istiyordur. Oysa ben ne yapıyorum? Okurken çalışıyorum, bir evlilik yürütüyorum ve karnımda bir çocuk büyütüyorum. Yılmaz'ın iş yerinde ürün tanıtımı bölümü benimle birlikte iki kişiyken bir yıl içinde beş kişiye çıktı. Ürünlerin tanıtımına belki de ilk kez önem verildi. Ürünler tanındıkça bir prestij kazandı, ünlendi, fabrikanın kazancı arttı. Bu söylediklerim inanılmaz geliyor ama aynen böyle. Fabrikadakiler benimle gurur duyuyorlar. Bir gün babası Yılmaz'a, "Şunları sen niye düşünmedin be oğlum?" dedi. Yılmaz bu söze çok sinirlendi ve düşündüğünü anlattığını ama kendisinin asla onu dinlemediğini söyledi. "Hadi oradan," dedi yine babası. "Bir halt düşündüğün yok. Sadece gelip çalışıyorsun fabrikaya." Yılmaz'ın babası benim çalışmamdan pek memnun ama ailece sürekli bana hayret ediyorlar. Varlıklı bir erkekle evlenmiş bir kadın, üniversiteye gitmeme de, çalışmama da, yaptığım her şeye şaşırıyorlar. Yılmaz'la annesi beni işten çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hele bebek beklediğimi duyduklarında söyledikleri ilk şey hemen istifanı yaz oldu. Bu bebek yüzünden eve kapanacaksam bu bebeği doğurmayı veririm, olur biter. Bir gün onlara böyle diyorum. "Aman kızım, büyük günah işlersin," diyor annesi. Yılmaz'ın tepkisi ise "Şaka ediyorsun herhalde," diye şaşırmak sadece. Sinirimi bozuyorlar. Hiç istemediğim halde bebeği aldırmak düşüncesini aklıma sokuyorlar. Hemen eczaneye gidip adet söktürücü o haplardan alıyorum. Sadece Yılmaz ve annesinin dediği olmasın diye bu çocuğu istemiyorum. Kimse bana doğum kontrol yöntemlerinden söz etmedi. Kimse elime bir doğum kontrol hapı vermedi. Sanki istemediğim hiçbir şey başıma gelmeyecekti. Sanki ben bir koruma altındaydım. Ne olurdu anneciğim, bana doğum kontrolünü hatırlatsaydın. Ne olurdu sanki bu konulara hiç yokmuşlar gibi davranmasaydın. Bir soru sorduğumda boş gözlerinle uzaklara doğru bakıp susmasaydın. Ne olurdu ne yapmam gerektiğini sana sorabilseydim. Beni böylesine yalnız bırakmasaydın. Karnını içeri çek, göbeğin büyüdü. Dik dur demekten başka ne yaptın? Bebek tüm çabalara, atlayıp zıplamalara, haplara karşı direniyor. Öyle bir yapışmış ki içime, kımıldayamıyor bile. Ben de onu doğuracağım. Kendi isteyip de beceremediğim her şeyi ona yaptıracağım. Dört dörtlük ideal bir insan olacak o. Güzel, akıllı, becerikli, çalışkan, zeki, dürüst, mutlu, çok mutlu. Bak bebeğim, sen içimdeyken insanlar aya gittiler. Ayın üzerine kondular, orada yürüdüler, bayrak diktiler. Kim bilir senin gençliğinde dünyada, senin ülken de ne kadar ileride, ne kadar uygar, ne kadar muhteşem olacak. Seni bundan yoksun bırakmaya ne hakkım var? Kazandın. Zaten inan hiç istemiyordum senden kurtulmayı. Seni kullanarak babaannen ve inanmayacaksın ama babanla inatlaşıyordum. Artık kendimi iyi hissediyorum. Senin kararlılığın sayesinde ben de karar verdim. Bundan sonra seninle birlikte yaşayacağım. Bundan sonra sen benim etim, tırnağım, gözüm, kulağım gibi olacaksın. Sensizliğe dayanamam artık. Neden peki içimdeki bu hüzün? Nereye gitti benim canlılığım, neşem? Son günlerde bir tek şeye gülüyorum. O da halamın evine hırsız girmesine. Az mı tutturdu artık apartmanda herkesin televizyonu var, ben de istiyorum diye. Daha televizyonu aldığının ilk haftasında kaçak dizisini seyrederken yatak odasına giren hırsız bütün mücevherlerini alıp götürdü. Adam oturup odada sigara bile içmiş. Halam durmadan dövünüyor. Dövünürken bile ah o dizideki doktora bayılıyorum. Nasıl gülmem, nasıl gülmem ben bu halama. Nil çocuğa karşı. 0 yaşlar insana çok önemli gelir. Nil, sen nasıl hissediyorsun kendini?
Kendimi koskocaman bir kadın gibi hissediyorum anne. Bazen ben de sana bakıp şaşırıyorum gerçekten. Olgun bir kadın gibi konuşuyor bu kız diyorum.
Benim 20 yaşımla senin 20 yaşın öyle farklı ki. Evet, ben babanla 20 yaşında evlenmiştim ama kendimi çocuk gibi hissediyordum. Niçin evleniyorum? Kiminle evleniyorum? Ne düşünme, ne hesaplaşma, ne sorgulama vardı. Ailem memnundu. Herkes evleniyordu. Yılmaz da iyi ve şefkatli bir erkekti. Bana da evlenmek düşüyordu. Oysa siz, itiraf ediyorum ki sen şimdi benim 20 yaşımdan çok daha fazla şey biliyorsun ve çok daha akıllısın. Madem böyle düşünüyorsun, neden hala bana çocukmuşum gibi davranıyorsun? Nereye gitsem izliyorsun? Her dakika merak ediyorsun? Aa, bu başka bir şey işte. Çocuğun olmadan bunu anlayamazsın. Benim de bu durum tuhafıma giderdi. Ama şimdi eminim bu ömrümün sonuna kadar sürecek. Seni hep merak edeceğim ve sen hep benim küçük kızım olarak kalacaksın. Ben bu duyguyu tatmak hiç istemiyorum anne. Dünya çok kirlendi. Burasıysa herhalde dünyanın en kirli yerlerinden biri. Hızla yaşayıp bitirmek istiyorum. Bu kirliliğe bir ortak daha getirmek istemiyorum. Kendi yaşadığım acılar, sıkıntılar yeter. Bir başkası için bir kez daha üzülmek, kaygılanmak istemiyorum. Neden böyle karamsarsın Nil? Bal, bu konuda anlaşamıyoruz. Ben senin yaşındayken öyle neşeli, öyle vurdum duymazdım ki. Ne yaşadın? Hangi acıları gördün bugüne dek? Daha dur bakalım. Niçin abartıyorsun her şeyi böyle? Sonra şimdiden nasıl çocuk hakkında karar verebilirsin? Çocuk insana ne büyük bir keyif veriyor. Onun verdiği mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Bu zevki tatmak çok güzel bir şey. Evet, ama bu zevki hiç tatmazsan nasıl bir şey olduğunu da bilmezsin, değil mi? Bilmediğin bir şeyi özleyecek halin yok ya. Üstelik bu zevkin yanında çok büyük acılar olduğunu da biliyoruz. Her şeyin ömür boyu istediğin gibi gitmeme olasılığını da görüyoruz. Senin denetiminden çıkıp gideceğini, çok feci şeyler olabileceğini, yaşam boyu acı içinde kalabileceğini de tahmin edebiliyoruz. O zaman neden hiç bilmediğim bir zevk için çok iyi tahmin edebildiğim acıları yaşayayım ki? İtiraf et anne. Ben olmasaydım sen daha özgür, daha rahat, daha dingin bir yaşam sürmeyecek miydin? Evet, elbette ki daha özgür, daha rahat olacaktım. Ama sensiz olmayı düşünemiyorum bile. Evet, ama doğurmasaydın beni tanımayacaktın ki. O zaman çok rahat bensiz yaşayabilecektin. Okul derdi, aşk ilişkileri, hastalık, eşcinsellik, uyuşturucu, şişmanlık, çirkinlik, kaza korkusu, ölüm belası. Her şeyden kuşkulanıyor. Her şey için üzülmüyor musun şimdi? Evet, her şey için üzülüyorum, endişe ediyorum. Ama herkes böyle düşünse dünyada insan kalmazdı. Doğrusu minik bir bebek sevmek isterdim. Uygar ülkelerde doğum sayısı çok azaldı zaten. Ve bu düşünce de sana hiç yakışmıyor anneciğim. Sen bebek seveceksin diye ben yaşam boyu acı çekemem. Peki tatlım. Bu konuşmalar için henüz çok erken. Aslında sana başka bir şey söyleyecektim. 0'lı yaşlar çok önemlidir diye söze başlamıştım. Ben her 0'lı yaşa girişimde küçük bir bunalım geçiririm. Fakat sonra o yaşlarım ötekilerden daha iyi geçer. Gerçi daha epey var ama 50 yaşı nasıl kaldıracağım bilemiyorum. Geçen gün bir dergide okudum. 40 yaşından sonra estetik ameliyat yaptırılabilirmiş. Anne delirdin mi sen?
Sana 40 demeye 1000 şahit ister. Şu yüzünün gerginliğine bak. Sakın heves etme öyle şeylere.
Ama ne kadar erken yapılırsa o kadar uzun dayanırmış. Korkmasam yaptıracağım ama kötü olursa diye ödüm patlıyor. Neyse, şu sözümü bitiremedim. Sen de sıfırlı yaşa giriyorsun diye hoşuna gidecek bir şey düşündüm. Bizim şirketin firmalarından biri Sting'in Avrupa konserlerinin sponsoru. Biz de Londra'ya seninle gideceğiz ve yaş gününde Sting'i dinleyeceğiz. Rastlantının güzelliğine bakar mısın? Hatta belki onunla tanışırsın bile.
Anne, inanılmaz bir şey bu. Gerçekten yapabilecek miyiz? Gerçekten Londra'da Sting'i mi dinleyeceğim?
Rüyalarımın erkeği. Asil, vakur, kibirli ama çok şefkatli.
Ne matrak kızsın. Şefkatli olduğunu nereden biliyorsun?
Bir söyleşisini okumuştum. Çok şefkatli o anneciğim.
Ben de hayatım boyunca şefkat peşinde koştum. Ama benim nedenlerim vardı. Babam yaşlıydı ve sevgisini hiç göstermezdi. Annem ise yalnız kendini düşünürdü. Onun güzelliği, onun giyimi kuşamı, onun mutsuzluğu, onun zavallı yaşamı, onun zavallı kızı.
Yani benim geçerli nedenlerim var da sana ne oluyor kızım? Ağzından şefkat lafı düşmüyor.
Ben seni büyük bir sevgi, ilgi içinde büyüttüm. Şefkat eksikliğin olmaması gerek.
Anne, ben de bir kadınım. Minik bir kaniş köpek gibi hırpalanıncaya kadar ciyak ciyak havlıyorum. Karşımdakini ürkütmek için sanki çok cesurmuşum gibi yapıyorum. Hırpalanınca hemen koşup masanın altına giriyorum. Sonra başımın okşanmasını bekliyorum. Orada öylece oturuyorum. Başım okşanınca da her şeyi unutup çıkıyorum masanın altından. Ciyak ciyak havlıyorum yine sanki cesurmuşum gibi. Yeni bir hırpalanışa kadar.
Ya o okşamayı da bulamazsak?
Nilüfer'in bebeğinin adı.
Atatürk'ün öldüğü gün, hafta, ay, o evde çok ağlandı. O evde zaten çok ağlanıyordu. O ev bir ağlama eviydi adeta. O yüzden Atatürk için ağlamak bir farklılık, bir yeni acı getirmiş değildi o eve. Ev halkı ağlamalarına daha güçlü, daha sert, daha içten, daha taze ve yeniden devam ediyordu. Önceki sessiz hıçkırıklar, içe atılan gözyaşları, boğuk yutkunmalar yerini avaz avaz bağırmalara, evden dışarı taşan haykırmalara, hıçkıra hıçkıra, sicim gibi gözyaşları dökmelere bırakmıştı. Sanki ağlamak artık sıkıcı, çok özel ve kimseyi ilgilendirmeyen nedenlerden kurtulmuş, haklı ve anlaşılabilir bir duruma gelmişti. Zaten herkes ağlıyordu. Onlar da ağlıyordu. Nilüfer'in annesinin gözlerinin altındaki morluklara birkaç tane yuvarlak, şişkin, sarkık et ilave olmuştu. Et beni değildi bunlar. Minik, yuvarlak kesiciklerdi. Nilüfer annesiyle karşılıklı alışırken bir yandan bunlara bakıyor. Annem şimdi 38 yaşında. Bu halde ama eskiden güzel kadınmış diye düşünüyor. Bir yandan da elleriyle kendi gözlerinin altını yokluyordu. Artık o da yaşlanmıştı. Onun da gözlerinin altı halka halka mosmordu. İyice çirkinleşmişti. O kabarcıklardan da çıksa hiç önemi yoktu. O artık sadece Ali'nin güzel olmasını istiyordu. Minik bebeği Ali'nin annesini ağlarken görmesine izin vermeyecekti. Alin annesini çok güzel, çok neşeli, çok mutlu görecekti. Şu günlerde ağlamasını saklayamıyordu ama ne yapsın? Bütün ülke ağlamasını durduramıyordu. Herkesin kullandığı radyolara yapmış, olan biteni dinliyordu merakla. İleride Alin'e anlatacaktı bu büyük acıyı milletçe nasıl göğüslediklerini. Bebeğin adı Alin olmuştu. Buna Nilüfer karar vermişti. Büyük itirazlarla karşılaşmış, büyük mücadeleler vermişti bu ismi koyana kadar. Mücadele verdiğinin farkında değildi. Nilüfer'in kararlı olmanın başarısıyla ne kadar eş anlamlı olduğundan haberi bile yoktu. Hiç alışık olmadığı şekilde istemiş, karar vermiş, başarmıştı. Bunu yapması şaşırtıcıydı aslında. Ama yapabilmişti. Çünkü bu Ali ile ilgili bir meseleydi. Ve belki de artık Ali ile ilgili son meseleydi. Bundan sonra Ali'yi kapsayan bir karar alması gerekmeyecekti. Nilüfer bebeğine Alin adını koyabilmiş, kızına seslenirken Alim diyordu, sonra yine her şeye boyun eğmişti. Başka çaresi yoktu. Bir şey ya da bir şeyler onunla uğraşıyordu oyuncak gibi. Üzüyor, üzüyor, üzüyor, sonra birdenbire hiç bitmeyecek izlenimi veren mutluluklar yaşatıyordu. Sonra o mutluluklara daha alışmak mümkün olmamışken, acının da acısı var dercesine ters yüz ediveriyordu her şeyi. Neden böyleydi? Neden böyle oluyordu? Nilüfer'den ne istiyorlardı? Neden ona mutluluğu bir yıl bile yaşatmadan elinden aldılar? Ne suç işlemişti Nilüfer? İnsan kendi istediği şeyleri yaşayamıyorsa, kendi dışında korkunç şeyler olabiliyor ve bunları engelleyemiyorsa, o zaman mücadele etmenin anlamı yoktu. Hem kimle mücadele edecekti? Mümkün değildi işte. O bir şeylerle uğraşmak mümkün değildi. Boyun eğmişti yine. Böyle rahattı. Nilüfer'in bir tek zevki kalmıştı. Durmadan Ali ismini haykırmak, Ali ismini fısıldamak istiyordu. Nilüfer ömrü boyunca Ali demekten vazgeçmeyecekti. Kızına bakıp bakıp Alim diyordu. Annesi Alin, Alin, Alin. O Ali değil. O senin Alin değil. Ali öldü ve sen ona bir baba bulmak zorundasın. O çocuk babasız büyümemeli. Biz bu çocuğa bakamayız. Şuna Alim deyip durma. Ali'nin annesine söz vermiştik. Anneannesinin adına koyacaktık. Ona Hidayet adını vereceğiz demişti. İşte o anda Nilüfer kızının adının Alin olmasına karar verdi. Annesinin haince Alin, Alin, Alin diye bağırması dışında hiçbir şeyi duymadı. Bebeği kucağında sıkıca kavradı, başını kaldırıp kıpkırmızı gözleriyle annesine baktı. Onun adı Alin olacak dedi. Onun bir göbek adı bile olmayacak. Onun adı artık Alin diye tekrarladı. O andan itibaren hiç kimse, Nilüfer'in babası bile onu kararından döndüremedi. Bebeğin adı Alin oldu. Nilüfer artık ömrünün sonuna kadar Ali diyebilecekti. Gizlenmek zorunda kalmadan, alabildiğince haykırarak. Nilgün yalnızlığa düşüyor. Sevgili defterim, seni elime almayalı uzun yıllar geçmiş. Oysa neler oldu, neler yaşandı. Seninle birlikte olduğum o gençlik yıllarımda yaşadıklarım bir hiçmiş meğerse. Esas hikayeyle ilgisi yokmuş o günlerin. Onlar sanki bir çimdik, bir küçük örneklemeymiş çaktırmadan yapılan. Seni tekrar okudum da defterim. Biraz hüzünlendim. Biraz gülmek geldi içimden. O üzüldüğüm, zırıl zırıl acılar çektiğim olaylar nasıl da komik geldi gözüme. Nasıl da önemsizlermiş. Üzülmeyi bırakıp üzerinde düşünülmeyecek kadar değersizlermiş. Gülüp de geçilecek şeylermiş. Ey defterim, şimdi sana yazacaklarım bana çok önemli geliyor. Bunca şeyin şu son 5 yıl içinde olup bittiğine sen de şaşıracaksın. Aslında şimdi ne düşündüğünü biliyorum. Diyorsun ki bu yazdıklarını da 5 yıl sonra okuyunca aynı yukarıdaki satırlarla başlayacaksın yeniden yazmaya. Bu yaşadıkların da birkaç yıl sonra sana değersiz gelecek. Ne varmış bunda bu kadar üzülecek diyeceksin. Yaşamak her saniyesinde kararlar vererek sürmez. Aldığın kararlar elinden uçup gidiverir. Bakarsın o seni sürüklemiş, şaşıp kalırsın. Başka bir şey yapamazsın. O zaman bari yıpranmadan yaşa. Acılarını uzatma, çabuk bitir. Böyle düşünüyorsun defterim. Ama bir bak bakalım bunlar da mı sıradan? Hatırlanmayacak olaylar. Bir bak bakalım. Yılmaz delice bir arzuyla oğlan bekliyor. Ama çok şükür bebeğim kız oluyor. Bebeğin eşyalarının çoğu mavi. Demek Yılmaz'ın tarafı daha çok masraf etmiş. Çünkü onlar mavi aldılar, biz pembe. Ve pembeler kazandı işte. Onu kucağıma verdikleri an hiç de yazdığım senaryoya uymuyor. O da çok kalabalık, gürültülü, sıcak. Herkes hep bir ağızdan konuşuyor. Fotoğraflar çekiliyor. Öyle tutma şurasından tut, elini ensesine koy, flaş gözüne gelmesin. Bağırışıp duruyorlar. O da darmadağınık. Balonlar, çiçekler, yiyecekler, kocaman oyuncaklar, ayılar, maymunlar, ilgi, ah o ilgi. Benim düşlerimdeki tabloysa bambaşka. Serin, düzgün bir odada tek başıma yatıyorum. Konuklar dışarı çıkmışlar, hemşire bebeği kucağıma koyuyor. Hafif bir ses tonuyla nasıl tutmak gerektiğini söylüyor. Size bir süre onunla yalnız bırakacağım. Belki konuşacaklarınız vardır. 15 dakika sonra gelip alırım diyor. Sonra onu seyretmeye başlıyorum. Aklımdan geçenleri bir bir ona söylüyorum. Yanaklarını, ipeksi saçlarını okşuyorum. İçimde bir canlı büyütüp onu dışarı çıkarmanın büyük heyecanını, tatlı yorgunluğunu sessizce onunla paylaşıyorum. Odada herkes bir ağızdan bağırıyor. Bebeğimin yüzünü seyrediyorum. Nasıl bir kız bu? Kime benziyor? İyi bir kız mı olacak büyüyünce? Mutlu olacak mı? Onu mutlu edebilecek miyim? Ona güzel bildiğim her şeyi verebilecek miyim? Nilgün, Nilgün başını kaldır. Buraya bak, gülümse. Fotoğraf çekiyorlar. Sırtıma pembe bir lizöz koydular. Başıma kırmızı bir kurdela taktılar. Aptal kılığımla aptal aptal fotoğraf makinesine bakıp gülüyorum. Bunlar, bu insanlar, bu beni çok seven kimseler düğünde de böyle yapmışlardı. Bir saniye yalnız bırakmamışlar, tamamen bana ait olan günün keyfini yaşatmamışlardı. Bunlar yalnız kalmanın, kendi kendine konuşmanın, tartışmanın tadını bilmiyorlar. Bunlar sanırım kendileriyle barışık değiller. Birisine ilgi göstermenin koşullarından birinin de onu yalnız bırakmak olabileceğini anlamıyorlar. Onları anlıyorum ama bir daha bir benzerinin yaşanması mümkün olmayacak olan bu günümü bana doyasıya yaşatmadıkları için çok kızıyorum. Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Hemşire bebeğimi alıp götürüyor. Başımı yastığa dayayıp uyur gibi yapıyorum. Nil öğüt dinliyor. Stad tıklım tıklım dolu. Korkunç bir yağmur yağıyor. Nil ve annesi çok erken yola çıktıkları halde trafik sıkışıklığı yüzünden stada ulaşamadan otomobilden iniyorlar. Özel kapıya gelene dek iyice ıslanıyorlar. Sponsor firmanın genel müdürü kuliste. Heyecanla Nil'in annesine el sallıyor. İtalyanca bağırıp çağırarak, el kol işaretleri yaparak onun içeride olduğunu ve beklediğini söylemeye çalışıyor. Annesi Nil'i Senyor Milena ile tanıştırıyor. Hem de bunu İtalyanca konuşarak yapıyor. Adam yine bağırıp çağırarak Nil'in yanağını sıkıyor ve telaşla kolundan çekiştirerek içeri doğru sürüklüyor. Nil heyecansız görünmeye çalışıyor. Annesine dönüp "Sen ne zaman İtalyanca öğrendin ki?" diye soracakken kendisi de Minelli ile birlikte Sting'in kapısının önünde bulunuyor.